Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Merhaba, ben Nil.
Bunlar neden hep benim başıma geliyor? Başkaları daha mı şanslı? İstediğim bu değil. Sanırım bende bir tuhaflık var. Korkularım yaşamama engel oluyor diyorsan, hayatın her birimize kasa kasa çürük limon dağıttığını ve ayağa kalkıp kolları sıvayıp çürükleri ayırıp kalanlarla limonata yapmanın mümkün olduğunu hatırlatmaya geldim. Bu podcast'te ben bu limonları biliyorum, bunlardan bir cacık olmaz diyenleri dinlemeden elimizdekilerle kendimize bir hayat yaratmayı, içimiz yandığında içecek buz gibi bir bardak limonataya sahip olmayı konuşacağız. Limonlarıyla ne yapacağını bilemeyenlere tarifi oluşturma kiti müessesemizin ikramıdır. Kendini yaşama cesaretine hoş geldin. Selam, kendini yaşama cesaretinin 9. bölümüne hoş geldiniz. Biraz geç oldu ama nihayet buluşabildik. Son bölümü Ocak ayının sonunda yayınladıktan sonra 5 Şubat'ta Yelmer'ın ailesiyle buluşmaya Hollanda'ya gittim. Ertesi sabah hep birlikte Finlandiya'ya gidecektik. 6 Şubat sabahı yola çıkmak için erkenden uyanıp telefonu elime aldığımda deprem yeni olmuştu. Haber vardı ama boyutuyla alakalı pek bir bilgi yoktu. Arabaya bindik. Herkes yolculuktan, kuzey ışıklarından, kuzey kutbunda göreceklerimizden bahsederken benim gördüğüm tek şey yıkılan şehirlerdi. Darmadağın halde bizi bekleyen iki uçuştan ilkine binip Helsinki'ye indiğimizde ikinci deprem olmuştu. Depremden etkilenen 10 şehir vardı. Hatay yerle bir olmuştu. İkinci uçuştan sonra dünyada en çok görmek istediğim yerlerden biri olan Lapland'a indiğimizde etrafa bakacak halim yoktu. Şoktaydım ve şokumu paylaşıp konuşabileceğim kimse yoktu yanımda. Her ne kadar evrensel anlamda herkesin anlayabileceği bir yıkım yaşanmış olsa da Hollandalı ailemin gündemi benimki gibi topyekün değişmemişti. Bir yandan haberleri takip edip uzaktan elimden ne gelirse onu yapmaya çalışırken, diğer yandan kimsenin keyfini kaçırmamaya çalışarak fiziken yanlarında ruhen deprem bölgesinde olduğum birkaç gün geçirdim. Şansımız yaver gitti. Tamamen tesadüf eseri görülebilen kuzey ışıkları da denk geldi bize. Işıkları gözümle gördüm ama aklımın içi enkaz yeriydi. Evet, depremi birinci elden yaşayıp etkilenmedim. Birebir tanıdığım kimse de etkilenmedi. Ama ihmaller sebebiyle ve yardımlar zamanında ulaşmadığı için kaybedilen herkesin acısıyla, en kötüsü de yıkımlar olduktan sonra yapılanlar ve göz göre göre yapılmayanlara şahit olurken ruhum sakatlandı. Yakında olsam, uzaktayken yapabildiğimden fazla ne yapabilirdim bilmiyorum ama en azından yüzüne baktığımda aynı acıyı paylaştığımı bildiğim insanlarla çevrili olur, üstüne bir de ne kadar sarsıldığımı saklamaya çalışmak zorunda kalmazdım. Depremin üzerinden bir hafta geçtikten sonra eve döndüğümde hem deprem bölgesinin çaresizliği hem de beklenen İstanbul depremi gündemdeydi. 1999 depremini Çınarcık'ta yaşamış, yıkımları gözümle görmüş olmama rağmen İstanbul'da eski bir apartmanda yaşamaktan çok da korkmuyordum o zamana kadar. Değişen deprem yönetmeliği sonrası inşa edilen binaların da yıkılması, yıkılan binaların altında kalanların ya da kurtulanların yalnız bırakılması, bu kadarı da olmaz denilen şeylerin yaşanması, adaletsizliğin, kötülüğün boyutu hissedebileceğim tüm güven duygusunu aldı götürdü. Evleri, iş yerleri, şehirleri yıkılanların, sevdiklerini kaybedenlerin, sıfırdan hayat inşa etmeye çalışanların yaşadıkları varken kendi duygularımdan bahsediyor olmak çok tuhaf geliyor ama nasıl bir yerden deneyimlediğimi de ancak böyle aktarabiliyorum. Önceki bölümlerden birinde bu ülkede bir sonraki felaketin potansiyel kurbanıyız demiştim. Bunu söylerken bu boyutta insanın aklının alamayacağı seviyede bir şey yaşayabileceğimizi tahmin etmiyordum. Bir sınırı yokmuş, yaşayarak öğrenmiş olduk. Bu acı hepimizin. Yeniden ayağa kalkmak için de birbirimize ihtiyacımız var. Kendi adıma farkındayım. Unutmuyorum. Öyle büyük bir acı ve yıkım ki bu. Ne söylesem sakin kalıyor. Ki zaten esas söylemek istediklerimi de olduğu gibi söyleyemiyorum. Sadece sizlere anlatırken de değil, kendi kendime düşünürken bile aktif olan bir otosansür sistemiyle yaşadığımı hissediyorum. Özellikle güncel konular hakkında konuşurken ve düşünürken. Sonuç olarak başımıza gelenleri idrak edip yeni bir gerçeklikle yaşamayı biraz olsun öğrenmem için 3 ay geçmesi gerekti. O ara kendi hayatım da bana kötü sürprizler yaptı. Hem sevdiklerim tarafından hem de kendi açımdan. Derler ya her şey üst üste geldi diye. Tam olarak öyle bir dönemden geçtik. Yanvar'ın Mart ayında yıllık izni vardı ama son ana kadar erteledik plan yapmayı. Hem ekonomik boyutu hem de olan bitenler yüzünden. En sonunda ben küçük bir operasyon geçirdikten sonra bakalım dedik gidebiliyor muyuz? Kalmanın da kimseye faydası yok. Ve uygun bilet bulup Tayland'a gittik. İyi ki gitmişiz. Fiziken ve ruhen biraz olsun kendime gelip kim olduğumu, hayattan ne beklediğimi, hedeflerimi hatırlamama yardımcı oldu bu hava değişimi. Bunca insan acı çeker, imkansızlıklarla, kayıplarla mücadele ederken hayatta olduğum, binbir emek vererek, seçimlerimi ona göre yaparak yarattığım şartlar sayesinde gittiğim seyahatten bahsediyor olmaktan suçluluk duyuyorum şu an. Mağduriyeti paylaşma bilinci henüz çekirdek ailemizle yaşarken işleniyor bu topraklarda çoğumuza. Suçlusu olmadığımız, aksine mağduru olduğumuz acıların sorumluluğunu yüklenip suçlu hissetmeyi, hayatı o acıların gölgesinde deneyimlemeyi daha çocukken öğreniyoruz. Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ı biliyorsunuzdur çoğunuz. Ben adını duymuştum ama hikayesini depremden sonra öğrendim. 12 kardeşiyle maddi imkansızlıklar içinde yaşarken bir umut, belki para kazanırım diyerek sosyal medyada yemek tarifleri paylaşmaya başlamış. Zaman içinde de bir kitle edinmiş kendine. Ailesinin şartlarını değiştirmenin, annesinin yüzünü güldürmenin sorumluluğunu almış üstüne. Şartları değiştirmeye, ebeveynlerin yüzünü güldürmeye dair hissedilen bu sorumluluk birçoğumuza yabancı değildir diye düşünüyorum. Kolektif acıyı paylaşırken hayata devam etmekte zorlanmamızda da kendimizi düşünerek iyi hissedebileceğimiz bir şey yaparken suçluluk duygusu hissetmemizde de etkisi olduğunu düşünüyorum bu durumun. Zor da olsa biraz olsun sıyrılıp hayata devam etmeye çalışıyorum kendi adıma artık geldiğim noktada. Mahalle yanarken saçımızı tarayalım demiyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Acıyla paralize olup hayatı yaşayamayacak hale gelenlerimiz, çocuğuna verecek su arayan bir annenin, eşini, çocuğunu kaybeden bir babanın, güçlüklerle kurup yoluna soktuğu tüm hayatı yerle bir olan bir gencin acısını ayrı ayrı hissedebilenlerimiz, ülke ve geleceğimiz için hiç bitmeyen bir endişeyle yaşayanlarımız için söylüyorum bunları. Sorumlusu olmadığımız, ancak kötü ve adaletsiz bulduğumuz konularda bir duruşumuz varsa, elimizi taşın altına koyabiliyorsak, bana dokunmayan yılan bin yaşasın demiyorsak, bireysel çıkarlarımız için toplumu ateşe atacak kadar gözümüz dönmediyse, imkanlar ölçüsünde bir yaraya derman olabiliyorsak, özetle duyarlı ve aktif bir varoluş sergileyebiliyorsak, kendimize iyi hissedecek bir alan da açabilmemiz lazım. Yoksa bu karanlık tepemize çöküp bizleri kendinden başka hiçbir şey düşünmeyecek hale getirmek için hazırda bekliyor. Nefes aldığımız müddetçe hayatı yaşamaya, dayanmaya, umut etmeye, zorlukların içinden çıkıp sil baştan yaratmaya, daha iyi bir gelecek için çabalamaya devam ediyoruz. Özellikle gençlerin tüm umutlarını kaybedip boş vererek yaşamaları ihtimali korkutuyor beni. Evet, bu kadar zor, adaletsiz ve korkunç olmak zorunda değil her şey. Mücadele etmek çok zor ama yine de karanlığın içinde erimeden, yalnızca günü geçirerek değil, geleceği hayal edip çabalayarak devam etmek de mümkün. Kimseye ders ya da akıl verecek pozisyonda değilim. Burada kendi hikayem aracılığıyla deneyimlediklerimi, öğrendiklerimi ve çıkarımlarımı paylaşıyorum yalnızca. Ama şunu söyleyebilirim, geçmişe dönüp baktığımda yaşamakta ısrar ettiğim, çabaladığım hiçbir şey için neden böyle yapmışım demiyorum. O anki bilincimle, hayat şartlarıyla elimden ne geliyorsa onu yapmış olmanın iç huzuruyla yaşıyorum. Bugün bile bu podcast'i yaparken yaşanan büyük olaylar sebebiyle anlatmamın, hikayemi paylaşmamın ne önemi var ki diye üşüşen düşüncelerle mücadele edip baltalanan hedeflerimin, hayat amacımın içinden o baltayı çıkartarak devam ediyorum yola. Mücadele bitmiyor, hayatı oluşturuyor bir yerde yani. Bazen öneminden kaybetmiş, anlamsızlaşmış görünse de hayatta ne yapmak, nereye varmak istediğimi biliyor olmaktan güç alıp kalkıyorum ayağa. Ne kadar zor olsa da dinleyen herkesin, özellikle gençlerin, kendi kutup yıldızı yıldızlarını bulup onun doğrultusunda ona doğru hareket edebilmelerini diliyorum. Varılan yerden çok o yol oluşturuyor hayatı çünkü ve hayat oturup başımıza gelecekleri beklemek yerine mücadeleyle anılar, deneyimler biriktirerek yaşamaya değer diye düşünüyorum. Umuyorum sonraki bölümlerin açılışını çok daha aydınlık günlerde, çok daha olumlu gündemlerle yapabilirim. Büyük acıları paylaştığımız gibi büyük mutlulukları da paylaşabilmeyi diliyorum. Ve 9. bölümün açılışını da böylece bitirmiş oluyorum. Şimdi hep birlikte 2010 yazına döneceğiz ve bu bölümden itibaren geçmişle daha çok bağlantı kurarak ilerleyecek hikaye. Dinlenme sayılarına baktığımda birçok kişinin Seni Boşuna Sevmedim Michael Jackson isimli 4. bölümü atlayarak sonraki bölüme geçtiğini görüyorum. Ama bu podcast'i ilk bölümden itibaren sırayla dinlemezseniz kuracağım bağlantıları anlayamayacağınızı hatırlatmak isterim. O yüzden eğer bu bölümden başladıysanız dinlemeye ya da atladığınız bölümler varsa sırayla dinlemenizi öneririm. Bir de her bölüme ait bir müzik listesi yayınlayıp bölüm açıklamalarında o müzik listelerinin linkini paylaşıyorum. Müzik değişince dans da değişir diye bir söz var, duymuşsunuzdur. Benim hayatım 20'li yaşların ortalarına hatta sonlarına kadar tek bir sabit çizgi üstünde akmadığından, sürekli değiştiğinden müzikle değişen dans, dansla değişen müzik yaşamın bir parçası oldu hep. Bölümleri dinledikten sonra o bölüme ait müzik listelerini dinlemek, atmosferi ve zamanın ruhunu hissedebilmek için güzel bir araç diye düşünüyorum. Özellikle aynı yaşlarda benzer ortamlarda bulunanlarımızın kendi hikayelerini hatırlamalarına da vesile olabilir o dönem dinlenen şarkıları hatırlamak diyor. Ve sizleri çalıştığım barın Beyoğlu şubesinden ayrılıp Anadolu yakasındaki şubesine geçiş yaptığım 2010 yazına götürüyorum. Gecem gündüzüme karışmış halde geçen hayatımın en yoğun, en öğretici ve özgürleştirici 10 ayından sonra artık ailemin evine yakın olan bir şubede çalışmaya başlamıştım. Çoğunlukla açılışta yani sabah 9 akşam 9 çalışacağım ve yolda daha az zaman geçireceğim için hayatım düzene girecek, cebime biraz daha fazla para kalacak diye umuyordum. Yeni şubenin çoğu personeli Avrupa yakasındaki gibi Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmemiş, benim gibi Bostancı ve Bağdat Caddesi civarında doğup büyümüştü. Eski şubelerden gelen 3-5 kişi vardı. Onların da çoğu denizcilik fakültesinde okuduğu için Anadolu yakasında yaşıyorlardı hali hazırda. Hemen tüm çalışanlar yeni başladığı ve henüz sabit bir şef olmadığı için barda çalışıyor olmama rağmen işletmeci ekstra sorumluluklar da veriyordu. Ne yaptığımı biliyor olmanın keyfini çıkartarak tüm görevleri severek yapıyordum. Kendi açımdan memnundum ama benimle birlikte çalışan yaşıtlarım benim hakkımda ne düşünüyorlardı bilmiyorum. Onlara göre daha gergin, yaşımıza göre de daha ciddiydim muhtemelen. Verilen bir tık fazla sorumluluğu, yöneticiyle yakın olmayı kendimi korumak için bir kalkan olarak kullanıyordum çünkü. Ama yine de zamanla rahatlayıp güzel arkadaşlıklar edindim. Kendimi çok da ayrı ve farklı hissetmedim burada çalışırken. Yeni insanlarla tanışıyor olmaktan, daha steril ve düzenli bir ortamda çalışıyor olmaktan memnun olsam da aklım çoğunlukla atacağım bir sonraki adımdaydı. Verilen görevleri elimden geldiğince iyi şekilde yerine getiriyordum ama öğrenme sürecim bittiği için bir yandan da önemsiz geliyordu yaptıklarım. Zaman kaybediyormuş gibi hissediyordum kendimi. Sonsuza kadar barda çalışmak istemediğimi biliyordum. Hayatta ilerlemek istiyordum ama evden harçlık ya da izin almadan çıkabilmek için para kazanmaya devam etmem, bu işi bırakmadan önce bir plan yapmış olmam gerekiyordu. Tam zamanlı bir işe girip de hayatımı iyice tek düze hale getirmeden önce farklı deneyimler biriktirmek, en önemlisi 4 yıllık bir fakültede okumak istiyordum. Yeni düzene adapte olmaya çalışırken bir yandan da evde badana boya yapılıyor, kapılar değişiyordu. Tam zamanlı ailemle kalmayı planladığım bu dönemde evde yenilikler yapıldığı için mutluydum. Bir akşamüstü kardeşimle kaldığımız odanın yeni boyanan duvarlarını asmak için poster bakmaya Kadıköy'e gittim. Charlie Chaplin'in pop art portrelerinden oluşan bir postere kasnak yaptırdım. Bir de Marilyn Monroe'nun balkonda sigara içerken çekilen bir fotoğrafının posterini aldım. Elimde onlarla dolanırken hazır yeni bir hayata başlıyorum ve Kadıköy'deyim deyip göbeğimi deldirmeye karar verdim. Önceki bölümlerde bahsetmiştim. Lisede kısa süre flört ettiğim bir arkadaşımın abisinin dövme stüdyosu vardı Barlar Sokağı'nda. Lisedeyken bebek olan köpeğini görmeye, sonraları da zaman zaman arkadaşlarımı dövme ya da piercing yaptırmaya götürür, senede bir iki kere uğrardım dükkanına. Lisedeyken bana çok cool görünen bir kız arkadaşı vardı. Gittiğimde orada olurdu çoğu zaman ama bu gittiğimde yoktu. Göbeğimi deldi, sohbet ettik, ortak tanıdıklarımızdan bahsettik. Kız arkadaşını sordum, ayrılmışlar. Bilgisayardan bir şarkının klibini açtı. Hayatımda ilk defa psikodelik bir video izlemiş, yeni bir konseptle tanışmış oldum. Ve yarım saat kadar oturduktan sonra ayrıldım dükkandan. Eve doğru yola çıkmışken ya aradı ya da mesaj attı diye hatırlıyorum. Charlie Chaplin'i orada unutmuşum, fark etmemişim bile. İş çıkışı gelir alırım bir gün diyorum. Ne kadar zaman sonra olduğunu bilmiyorum. Belki ertesi gün, belki birkaç gün sonra gidiyorum posteri almaya. Biraz konuştuktan sonra işin yoksa gel diyor. Scooter'la gidip annemin garajından büyük motoru alalım. Bir yandan ufak da olsa bir korku hissediyorum. Diğer yandan heyecan ve deneyim fikri ağır basıyor. Flörtöz mü yaklaşıyor yoksa eski bir tanıdık olarak mı görüyor? Onu da tam olarak kestiremiyorum. Ama sonuç olarak yıllardır tanıdığım, yeri yurdu belli olan biri olduğu için güveniyorum. Tamam diyorum, gidelim. Sonraki sahnede kapalı garajdan gelen gürül gürül sesle şok olduğum bir an var aklımda. Hayatımda ilk defa scooter'a bindiğim akşam dünyanın en güçlü racing motorlarından biri olan Hayabusa'nın üstünde buluyorum kendimi. O zamana kadar hiç deneyimlemediğim bir adrenalin yaşıyorum. Bir yandan ya başıma bir şey gelirse anneme babama ne derim diye korkuyorum. Hiç garantisi yok ama kaza yapmadıktan sonra kimseye zararı yok diye diye sakin kalmaya ikna ediyorum kendimi. Ve hayatım bir kere daha değişiyor o gece. Lisede birkaç gün okula el ele yürümeye flört dediğimiz çocuğun abisiyle, ışık hızıyla sevgili oluyoruz. O zamana kadar böyle bir ihtimal benim aklımın ucundan geçmemişken, ben seni hep çok beğenirdim diyor. El üstünde tutuyor, iş çıkışlarına geliyor, o gelmezse ben ona gidiyorum, hediyeler alıyor. O zamana kadar mümkün olduğunu bilmediğim kadar yüksek bir hisle başlıyorum bu ilişkiye. Stüdyoda yaşayıp çalıştığı için gelip gittikçe arkadaşlarıyla tanışıyorum. Sürekli aynı yerde olmasının, adresinin belli ve herkese açık olmasının dezavantajları da oluyor. Benden önce bir müddet flört ettiği, yaşı ikimizden de büyük olan kız arkadaşı dükkana geliyor. Tatsızlık çıkarıyor benim orada olmadığım bir akşam. Görüşmeye devam ediyorlar. Ben kendimi kadının evinde buluyorum bir gün. Oturmaya gidiyoruz. Neden olduğunu hiç hatırlamıyorum. Hayatımızdan çıksın istiyorum ama nasıl davranacağımı da bilemiyorum bir müddet. En sonunda görüşmeye devam edersen ben yokum deme cesaretini gösteriyorum. Bunlar yaşanırken bir yandan da aklıma üniversite zamanı aşık olduğum, kavuşamadığımız süre zarfında çok acı çektiğim ve üniversite bittiğinde ayrıldığım ilk ciddi erkek arkadaşım geliyor. O ne kadar stabil ve güvenilirse burada zemin o kadar kaygan çünkü. Muhtemelen korktuğum için kendimi koruma mekanizmam bana onu, heyecan kalmasa da güvende hissettiğim önceki ilişkimi hatırlatıyor. Aslında neyin önemli olduğunu sorguluyorum içten içe. Sonuç olarak hayatımın en toksik ilişkisine böyle balıklama dalıyorum anlayacağınız. Başlarda anneme de söyleyemiyorum. Benden 6 yaş büyük olması, hayat tarzı gibi bir sürü faktör sorun çıkartabilir çünkü biliyorum. Ama bir iki hafta saklayabiliyorum sadece. Annem nerede olduğumu, eve gitmediğimde kimlerle olduğumu bilmeden rahat edemiyorum çünkü. Zamanım artık iş, ev ve Kadıköy'de kaldığım günler olarak bölünüyor. Beyoğlu'ndan sonra Kadıköy'ün sokaklarını ezberliyorum. Çok aşık oluyorum. Görmeden duramayacak, hep onun yanında olmak isteyecek kadar çok aşık oluyorum. Onun da bana aşık olduğunu hissediyorum ama duygusu değişecek diye ödüm kopuyor. Görmezsem, yakınında olmazsam kaybederim, beni bu kadar sevmez, istemez diye korkuyorum. Annem nerede olduğumu bilse de onaylamadığı için babam sorduğunda bilmiyorum diye yanıtlıyor. Onunlayken akşamları babam arayacak ve yalan söylemek zorunda kalacağım, evde sorun yaşayacağım, dengeler bozulacak diye endişeleniyorum. O süreçte yaptığım en büyük fedakarlık saklaya saklaya da olsa görüşebilmek için yaratmaya çalıştığım bu düzen oluyor. Halbuki sürekli evde kalmıyor olmak, çalışmanın haricinde dışarıda başka bir hayatımın da olması iyi geliyor o dönem bana. Bir yandan yine barda çalışmanın haricinde gelir kapıları ararken diğer yandan dikey geçiş sınavına girerek üniversiteye devam etme fikri üstüne düşünmeye başlıyorum. Dikey geçiş sınavında iyi bir puan yaparak İstanbul'da bir devlet üniversitesine girebilmek için matematik bilmem gerekiyor. En son lise 1'de matematik gördüğüm ve eğitim hayatım süresince matematikten yana hiç yüzüm gülmediği, bir önceki sene ÖSS'de düzgün puan yapamadığım için de Kadıköy'de bir dershaneye gidip fiyat alıyorum. Bu sayede hem Kadıköy'e gelmek için bir gerekçem olur hem de matematik öğrenirim diye düşünüyorum. Ama küçük bir problemim var. Kazandığım para borçlarımı ödeyip kendi ihtiyaçlarımı karşılamaya ancak yetiyor. Dershaneye gidebilmek için ailemden destek istemem gerekiyor. Konuyu önce anneme açıyorum. Annem bana sormadan babamla konuşuyor ve bir akşam onların yatak odasında saçlarımı kuruturken babam yanıma gelip diyor ki dershaneye gitmek, üniversiteye devam etmek istiyormuşsun. Sen hep iyi okuyan bir çocuk oldun. İstediğin buysa dershaneye gitmen için destek olacağız. Babamdan ilk defa böyle bir şey duyuyorum. İçim rahatlıyor. Görüldüğümü, takdir edildiğimi hissediyorum hayatımda ilk defa. O zamana kadar yaptığım her şeyin eleştirildiğini, kabul görmediğini hissetmişken birden sırtımı yaslayabileceğim bir onay alıyorum. Hem de babamdan. O saatten sonra başarısız olma şansım kalmıyor. 2011'in Ocak ayında başlıyorum dershaneye. Deneme sınavında sözelden hiç yanlışım çıkmıyor neredeyse ama matematiğim felaket. Hatta şöyle ifade edebilirim, matematiğim yok, bilmiyorum. Sözel derslere girmem gerekmediği için matematik ve geometri derslerine giriyorum yalnızca. Bir iki dersten sonra sınavda iyi puan yapabilmek için geometriye ihtiyacım olup olmadığına dair bir hesap yapıp olmadığına karar veriyorum. Anlamamak moralimi bozuyor çünkü ve geometri derslerine girmeyi bırakıyorum. Matematik derslerinde zorlanmadan anlıyorum konuları. Kendi kendime şaşırıyorum. İşe giderken testleri yanıma alıyorum. İş arkadaşlarımın hepsi üniversite öğrencisi olduğu ve çoğu matematik bildiği için barda boş zaman buldukça aklıma takılanları onlara soruyorum. Bir yandan erkek arkadaşımın işi bıraksan da başka bir şey mi bulsan, o zamana kadar gerektiğinde ben seni desteklerim, dövme yapmayı öğretebilirim ya da başka bir şey buluruz sözleri. Diğer yandan sınava odaklanma isteğiyle işi bir müddet bırakmayı denemeye karar veriyorum. Fikir çok içime sinmese de muhtemelen geri dönebilirim diye düşünerek işletmeciye bırakmak istediğimi, bu kadar uzun saatler çalışırken sınava rahat hazırlanamadığımı söylüyorum. Çalıştığım günler dükkanı bana emanet edebildiği, en azından sabahın köründe gelmesi gerekmediği ve hala sabit bir şefi olmadığı için beni gözden çıkarmak istemiyor. O dönem maaşı zamanında yatmayan mutfak personelinden, gelen siparişlerin eksiksiz teslim alınmasına, dükkanın düzeninden sipariş hazırlamaya birçok şeyle muhatap oluyorum. En sonunda yarım gün çalışıp tam gün parası almam üzerine anlaşıyoruz. İş konusu böylece ayrılmak zorunda kalmadan çözülmüş oluyor. Sabah işe gitmeyi, çok sevdiğim iş arkadaşlarımdan birinin söylediği Beşiktaş marşları ya da Fergie'nin Kuanda Kuanda Kuanda şarkısıyla dükkanı ve barı açmayı çok seviyorum. Dükkanı açtıktan sonra kahvaltı ediyoruz. İlk müşteriler 12'den sonra geliyorlar genelde ve o zamana kadar bir yandan günün hazırlığını yaparken bir yandan sohbet ediyoruz. Nadir de olsa kapanışa da kalıyorum zaman zaman. Hafta sonları iş bittikten sonra oturup hep birlikte bir tane bira içiyoruz. Sırf çalıştığım değil, kendi çevremle sosyalleştiğim bir alan olduğu için de ayrılmadığıma memnunum o dönem. Sadece ayakta durarak, sabahları kasa kasa meyve doğrayarak çalıştığım 1,5 yılın ardından artan ve artık dayanılmaz olan omuz ve bel ağrılarım zorluyor beni. Bir de dönem dönem gelen romatizma ağrıları. 2011 yılı böyle başlıyor. 6 aydır Anadolu yakasında çalışıyorum, 5 aydır süren bir ilişkim var ve nihayet üniversiteye devam edebilmek için gereken adımı atabildiğim bir dönemindeyim hayatımın. Çok yoğun ve kendimle meşgul olduğum bir dönemde olduğum için evde neler olup bittiğini hiç hatırlamıyorum. Tek hatırladığım o dönemler annemin, o zaman 10 yaşında olan kardeşimin okulundaki velilerle zaman geçirdiği ve benim de tatsızlık çıkmasın diye evde yeterince zaman geçirmeye çalıştığım. Kadıköy'e haftanın belli günlerinde gittiğim ve hayatı her şeyi dengede tutarak yaşamaya çalıştığım, özellikle de ilişkimi. Bir yandan beni gördüğünde çok mutlu olan, hayatını benimle paylaştığını hissettiğim bir erkek arkadaşım var. Diğer taraftan ilişki içinde hiç bitmeyen problemler. İlk sorunlar benden önce flört ettiği kişiyle görüşmeye devam etmesiyle çıkıyor. Sonrasında ise kıskançlıklar başlıyor. Birbirimizi yıllardır tanıdığımız erkek kardeşi sebebiyle benim tüm lise arkadaşlarımı, hatta ilk bölümde bahsettiğim ortaokul bittiğinde kısacık bir hikayem olan ilk flörtüm turuncu saçlıyı ve sonraki bölümlerde bahsettiğim lisedeyken Yonca'dan tanışıp aşık olduğumu sandığım, ayrılıktan sonra acı çektiğim dönemde eski kız arkadaşını Yonca'dan ekleyip yakın arkadaş olduğum çocuğu hatırlatıyor ve onlardan kıskanıyor beni. Halbuki o kız arkadaşımın o dönem hayatında olan erkek arkadaşıyla tanışıyorlar, dördümüz hep birlikte zaman geçiriyoruz. Kör kütük aşık olduğum insan neden çocuk yaşta yaşadığım, geçmiş gitmiş, hiçbir önemi olmayan kişileri gündeme getiriyor anlayamıyorum. Ben de yaşadığı ve çalıştığı stüdyonun yaşadığı kısım darmadağın olduğundan, yılların kiri, dağınıklığı temizlensin, biraz olsun düzene girsin diye uğraşırken eski kız arkadaşını suçluyorum. Sanki onun değil de kızın problemiymiş gibi. O beni geçmişimden kıskanırken ben de onu onun geçmişinden kıskanmaya başlıyorum. Hiç tanımadığım eski kız arkadaşını kötülerken buluyorum kendimi. Toksik ilişki böyle bir şey. O zaman bunu tam olarak idrak edemiyorum. Heyecanlı bu güvensizlikler bir anda ortaya çıkan hayali problemler besliyor. Beni geçmişten bile kıskanıyor olması beni ne kadar sevdiğinin altını çiziyor zannediyorum. Ben yanında değilken aklına kötü şeyler gelir de yanında olup da yanıtlayıp onu ne kadar sevdiğimi gösteremem diye düşünmek bir yerden sonra uzakta olmayı zorlaştırıyor. Sürekli yanında olmak istiyorum. Yaşadığı alanı toparlamaya çalışıyorum. Birlikte geleceğe dair planlar yapmaya, neredeyse hiç çıkmadığı dükkandan çıksın, ya da o dükkanda değişiklikler yapsın, hayatta yerinde saymasın diye heyecanlandırmaya çalışıyorum onu. Gel diyorum, green card'a başvuralım. Belki çıkar gideriz buralardan. Elimizde başka bir imkan olur. Konuşuyoruz ama heyecanlandıramıyorum onu. Hayatta her şey mümkün. Birlikte her şeyin üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Onun böyle düşünmemesini kabul edemiyorum. Erken yaşta çalışmaya başladığı için daha 20 yaşındayken kendine dövme stüdyosu açıp tek başına hayatını sürdürme cesareti olduğu, kira ödemek, fatura ödemek gibi sorumlulukları alabildiği, hayallerinin peşinden koşabildiği için saygı duyuyorum ona. Ama aklım düzenini kurduktan sonra geçen 6 senede her şeyi bir rutine çevirip dışarıdaki hemen tek hayatının motosikletle kısa bir tur atmak ya da akşam barlara gitmek olmasını, işi için, kendi için hayaller kurup bir şeyler yapmıyor olmasını anlamıyorum.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Kendi yarattığı fırsatları yeterince ve hevesle değerlendiremiyor gibi geliyor ve eğer böyle devam ederse ilişkiyi sürdüremeyeceğimden korkuyorum. Korkuyorum çünkü o olmadan nefes alamayacakmışım gibi hissediyorum. Bir yandan da bana bahsetmese de bir isyanı olduğunu, hayatta haksızlığa uğradığını hissederek yaşadığını, bir nevi bunalım geçiriyor olabileceğini düşünüyorum. O anlatmıyor, ben de daha iyi hisseder belki diye elimden geleni yapıyorum, açmıyorum konusunu. Yaşadığı ortama çeki düzen vermeye çalışıyorum ama çok da önemsemiyor bunu. Yemek yapmayı öğrensene diyor bana. Çalışıyorum, dershaneye gidiyorum ya da sınava hazırlanıyorum. Kalan zamanlarda da evdeyim eğer onun yanında değilsem. Domestik olmayışım korkutuyor onu. Rock'n'roll felsefesiyle yaşıyormuş gibi görünürken aslında daha çok geleneksel bir tarafının olduğunu fark ediyorum. Bense hiç rock'n'roll değilim. Herkesin özgürlüğüne saygı duyduğum için konsepti uzaktan destekliyorum. Gözlemcisi olmakla yetiniyorum. Neyse, yemek yapmayı öğrenmeye ne hevesim ne de niyetim var o dönem ama soruyorum yine de ne isterdin diye. Baba ganuş yapsam mesela diyor cevaben. Gerçekten dalga geçtiğini düşünüyorum. Bazen basit şeyler pişiriyoruz ve o yanında rakı içmek istiyor. Ben istemiyorum. Çocukluğum rakı masalarında geçtiği için anasonun kokusuna bile tahammül edemiyorum o dönem. Birlikte tek aktivitemiz akşamları dükkanla aynı sokakta olan bir bara gidip orada çalışan arkadaşlarımızla zaman geçirmek, bazen de Buda'ya gidip canlı müzik dinlemek. Haftanın en az 2 günü içki içmeye de alışıyorum. Dışarı çıkmayı, bara gidip oturmayı seviyorum. Şikayetçi değilim ama sonsuza kadar böyle gitmesinden korkuyorum. Sabahları da zaman zaman Moda'da çay bahçesine gidip kahvaltı ediyoruz. Çok nadir olarak da film izliyoruz. Benim kazancım yanına gelip gitmeye, kendi ihtiyaçlarımı karşılamaya yettiğinden hesapları o ödüyor. Yük olmaktan korkuyorum. Maddi açıdan ne durumda olduğunu hiçbir zaman tam olarak bilmiyorum. Sıkıntı yaşasa da söylemez gibi geliyor. Arkadaşları onun yeri sabit olduğu için dükkana geliyor. Kadıköy'e gelip nasıl zaman geçireceğini bilemeyen onu ziyarete geliyor. İçlerinde menfaat için kapısını çalanlar da var. Yardım isteyene yardım ediyor. Kendinden çok fazla verdiğini düşünüyorum insanlara. Artık yalnızca kendimin değil, onun geleceğini de düşünüyorum ama kendimi o kadar da dahil ya da söz sahibiymiş gibi hissetmiyorum. Bir yandan hediyeler almaya devam ediyor. Sigara içmeme üzüldüğü için boyum kadar bir sigara ağızlığı kolisiyle karşılıyor beni bir gün. Kullanmak istemiyorum filtreleri. Arada teklif etse de ısrar etmiyor. Annem o dönem zona oluyor. Bana üzüldüğü için zona olduğunu hatırlıyorum. Her ne kadar iyi taraflarını anlatmaya, bana iyi gelen yönlerinden bahsetmeye, onayını almaya çalışsam da ne onaylamak ne de gelip tanışmak istemiyor. Zaten iyi olmadığı bir gün evde tekerlekleri olmayan, düzgün çekmeyen elektrik süpürgesiyle cebelleşirken görüyorum annemi. Üzülüyorum. Erkek arkadaşıma bahsedince gel diyor, süpürge bakalım. Çarşıya gidip anneme taksitle bir elektrik süpürgesi alıyoruz. Başka bir gün kardeşimin okul projesini yapıyor. Yaparken maket bıçağıyla elini kesiyor. Kendince diyaloglara dayalı olmayan bir iletişim kurmaya çalışıyor. Varlığını gösteriyor. Zeytin dalı uzatıyor diye düşünüyorum. Birlikte olduğumuz süre zarfında o bana birkaç dövme yapıyor. Bana da öğretiyor. Bir dövme de ben ona yapıyorum elimden geldiği kadarıyla. İlk yaptığı dövmelerden biri sol kolumun altına yazdığı annemin adı oluyor. Sevgi. Tüm bu girdabın içinde aklımda en çok yeri annem kaplıyor. Onun mutlu olmasını, benden yana endişeli olmamasını istiyorum. Hayatımı onu mutlu edecek şekilde yaşayıp organize edersem eğer kendim yok olacağımı bildiğim için kendi çapımda, kendi yöntemlerimle çabalıyorum. Daha az üzülmesini umuyorum. Ben erkek arkadaşımın anne babasını görüyorum zaman zaman. Bana karşı nötrler, iyi ya da kötü bir tavır hissetmiyorum. Beni illa kabul etsinler gibi bir arzum da yok. Ama içten içe oğullarını sevdiğimi, onun iyiliğini istediğimi bilip beni desteklesinler istiyorum. Yakın arkadaşları çabaladığımı görüyorlar. Dengeler bozulduğunda onların desteğini alabildiğimi hissetmeye tutunuyorum çoğu zaman. Dengeler sık sık bozuluyor. Gripken işe gittiğim bir gün erken çıkıp sağlık ocağına, oradan da eve gidiyorum. Telefonumun şarjı yok. Eve gittiğimde neredesin sen diye soruyor bana. Dükkanı aramış, orada olmadığımı doktora gittiğimi söylemişler. Sağlık ocağına gittim, ilaçları aldım, eve geldim deyince de reçetenin fotoğrafını gönder o zaman diyor. Reçeteyi eczane aldı diyorum. Git al fotoğrafını çek o zaman reçetenin diyor. Bu paranoyayı besleyecek hiçbir şey yapmadığım için hayret ediyorum bu tavrına. Eczaneye gidip reçeteyi almıyorum tabii ki. Ağzımla kuş tutsam bile her an saçma sapan bir sebepten çıkabilecek problemlerin endişesiyle ya ilişkimiz biterse diye yüreğim ağzımda yaşıyorum. Beni yukarı çıkarıp çıkarıp boşluğa bırakması özgüvensizliklerimi besliyor. Mantıklı olan uzaklaşmak olacakken daha da yakınlaşmaya çalışıyorum. Çocukluğum ve tüm hayatım annemle babamın arası iyi olsun da kendime ve hayatıma bakabileyim, huzurlu olabileyim diye düşünerek geçtiğinden, her an bir aksilik ve tatsızlık çıkmasına alışık olduğumdan yabancı gelmiyor bu durum bana. Acaba neye takıp neyi eleştirecek, ben çabalarken ne batacak gözüne de düzeltmeye çalışacağım diye hazır olda bekliyorum. Arkadaş ortamında oluşan keyifsiz sessizliği bozmanın sorumluluğunu almak gibi detay olaylar da dahil olmak üzere önüme çıkan her olumsuzluğun sorumluluğunu alıp değiştirmeye çalışmak gibi bir misyonla yaşıyor olmak normal geliyor bana o zamanlar. İşte o tanıdık, bildik duygularla kendimi bu dengesizliğin içinde güvende hissediyorum bir yandan. Çünkü dengesiz ama biliyorum, tanıyorum huzursuzlukla yaşamayı. Bir yandan huzurum kaçarken diğer yandan enerjimi ve canlılığımı koruyorum bu süreçte. Heyecanım sürüyor. Yıkılıp yıkılıp yeniden inşa edildikçe güçleniyor üstelik. Doğum günümde iş arkadaşlarım bir araya gelip hediyeler, çiçekler alıyorlar bana. Türkmen yardımcıdan mutfak personeline herkes katkı sağlıyor. Sevgilerini ve görüldüğümü hissetmek iyi geliyor. Her ne kadar farklı bir gelecek hayal etsem de o an için işten ayrılmamış olmaktan çok memnunum. Mekan kısa zamanda popüler oluyor. Sadece müşterisi olmak değil, burada çalışmak da cool bulunuyor gençler arasında. Paraya hiç ihtiyacı olmayan, işe son model üstü açık Volvo arabasıyla gelen, işten çıktığında evine manikürcü çağıran, Koç'ta, Sabancı'da okuyan baya baya zengin iş arkadaşları katılıyor aramıza. Garsonluk yapıyorlar ve ben bunu harika buluyorum. Sırf toplum şartlandırması yüzünden barda çalıştı demesinler, aman arkadaşlarım görürse ne olur diyerek küçümseyip beş parasız gezmeyi tercih edenlerin yanında, hiç ihtiyaçları olmamasına rağmen günde 12 saat ayakta durup para kazanmayı öğrenmek, deneyim kazanmak isteyen yaşıtlarımın olması umut veriyor bana. Bir yandan bunlar yaşanırken annem kardeşinin okuluyla Ankara gezisine katılacağız, gelmek ister misin diyor. Erkek arkadaşımdan uzaklaşmaktan korksam da elime fırsat geçmişken başkenti, Anıtkabir'i görmek istiyorum. Annemle gideceğim için sorun çıkmaz diye düşünüyorum. Olur diyorum. O zamana kadar tüm dünyada gördüğüm yerler Yalova, Bursa, Çanakkale, Bozcaada, Didim, bir gece kaldığım Bodrum ve sadece arabayla geçtiğim İzmir'den ibaret. Bu vesileyle Ankara'yı görmüş oluyorum. Annem velilerle dışarıda buluştukları altın günü gibi bir şeyin parçası o zaman. Bana sıra ona geldiğinde bizim dükkanın kahvaltısının nasıl olduğunu soruyor. Harika diyorum. Gelin sizi en güzel şekilde ağırlarız. Bir yandan annem çalıştığım yere gelecek diye sevinirken diğer yandan eleştirilebilecek şeyleri tarıyor beynim. Sorunsuz şekilde atlatmayı, beğenmelerini umuyorum. Çok uğraşıyorum çünkü yaptığım şeyleri iyi yapmak, kendimden memnun olmak için. Güzel gözlerle, olumlu duygularla baktığım şeyler hakkında kötü konuşulduğu, emeklerim değersizleştirildiği zaman o eleştirinin sesi gitmiyor beynimin içinden. Bu açıdan baktığımda kendime birbirinden bağımsız yaşam alanları yaratıp bir yanda kırılan özgüveni diğer tarafta tamir etmeye çalışmam mantıklı geliyor o dönem için. Kahvaltıya geldikleri sabah iyi geçiyor neyse ki. O sabahın servis elemanı denizcilik fakültesinde okuyan arkadaşlarımdan biri. Hem mutfak hem servisteki arkadaşım ellerinden geleni yapıyorlar. Ne olursa olsun karşılıklı birbirimize değer verdiğimiz bir ortamda çalışıyor olmanın pozitif etkilerini görüyorum daima. Birkaç ay sonra annem benim Facebook üstünden bulup iletişime geçmemle tanıştığım, onların da bu vesileyle tekrar hayatlarına girmiş olan halamı görmek için Antalya'ya gitme planı yapıyor. Annem, kardeşim, ben üçümüz de ilk defa uçağa binip Antalya'ya gidiyoruz. Bir şehir daha görmüş, halamı biraz daha tanımış oluyorum. Uçağa binmeyi, seyahat etmeyi çok seviyorum. Antalya'dan döndüğümüz sabah erkek arkadaşım beni almaya geliyor scooter'la. Hava çok sıcak olmamasına rağmen çok terlediğini fark ediyorum ve halüsinojen almış olabilir misin diye soruyorum. Bazılarınız göbeğimi deldirmeye gittiğim akşam açmış olduğu psikodelik müzik videosundan ve bahsettiklerimden çıkarım yapmış olabilirsiniz çoktan. Maddeler de hayatının ve bence dengesizliğin, paranoyaların bir parçasıydı ve olabildiğince uzak tutmasını istiyordum benden. Yanımda olmaz diyordum. Algısı benden farklı olan bir insanla yan yana olmak istemiyordum. Sorun çıkartıyordum. Yokluğumu fırsat biliyor ben gidince. Onu anlamış oluyorum böylece. Kendime neden bunu yapıyorum diye düşünüyorum. Birlikte olmayı seçtiğim insan benimle ilgili de fikir veriyor. Hem bana hem etrafımdakilere. Biliyorum, yakıştıramıyorum kendime. Oturup olumlu tarafları, olumsuz tarafları diye listeler çıkartıyorum neyin içinde olduğumu görebilmek için. Bir de o dönem günlüklerimde asla ondan bahsetmiyorum. Hatta yazmıyorum doğru dürüst. Okursa yanlış anlar, problem çıkar diye ödüm kopuyor. Zaman içinde ilişkimiz dükkana gelmeden haber ver dediği bir noktaya doğru evriliyor. Kendi alanı olsun istiyor. Kısıtlanmak istemiyor. Benim için vazgeçer sandığım şeylerden vazgeçemeyeceğini görüyorum yavaş yavaş. Burada kendimi ona yakın hissetmek için yarattığım şeylerden birinden daha bahsedeceğim. Lise yıllarındayken astrolojiyle pek ilgim olmamasına rağmen kendi burcumla ya da tanıştığım insanların burçlarıyla alakalı okuma alışkanlığı geliştirdim. Bana benimle ilgili, olduğum kişiyle ilgili güzel şeyler söylüyor, kusurlarımdan ya da potansiyellerimden bahsediyordu yazılanlar. Kimse bana benimle ilgili bir şeyler söylemediği için kendimi bulmaya, kendimi anlayıp özgüven kazanmaya çalışırken, davranışlarımı ve başkalarının karakter ve davranışlarını da anlamaya çalışırken bir rehber gibi kullanıyordum astrolojiyi. Hatta öyle bir yere geldi ki zamanla insanların isimlerini unutsam da burçlarını ve bana geçen enerjilerini hatırlamaya devam ediyordum. Burçların yaydığı bir enerji olduğuna, aynı burçtan olan insanların benzer karakter özelliklerine sahip olduklarına, bunların da yükselen burçlarına göre biraz farklılık göstereceğine inanıyordum. Kendimden şüpheye düştüğüm, değersiz hissettiğim zamanlarda ya da erkek arkadaşımın davranışlarını çözemediğimde, karanlığa düştüğümde açıp burç yorumlarını, İlişkimizle alakalı bir girdaptaysak da burç uyumlarını okuyordum. Kendime tutunacak dallar yaratmanın, kendimi, insanları ve olayları anlamaya çalışmanın bir yoluydu bu. Burcum balık, yükselenim ikizlerdi. Erkek arkadaşım da ikizler burcuydu. Yaşanan gelgitleri ve dengesizlikleri kendimde de gördüğüm, burç yorumlarında da bahsedildiği için burçlara bağlayıp içinden çıkıyordum. Benimle konuşacak, derdimi anlatabileceğim, akıl alabileceğim bir yetişkinin ya da bir terapistin yokluğunun yerine koyduğum şeylerden biri haline gelmişti astroloji, kitapların, edebiyatın ve müziğin yanında. Dönelim 2011 baharına. Dershaneye çok nadir gidiyorum o dönem. Gittiğimde de kendime sınıftan edindiğim arkadaşımla çıkışta bir kafede oturup sınavdan ve dershaneye gitmediğim için kaçırdığım konulardan konuşuyoruz. Barda çalışırken bir yandan test çözmeye, arkadaşlarımdan destek almaya devam ediyorum. Sınava hazırlanmaya ya Kadıköy'deyken ya da çalışırken odaklanabiliyorum sadece. Evdeyken kendimi huzurlu hissetmediğim için çalışamıyorum. Ehliyet almak istiyorum bir de ama kurslar pahalı olduğu için yazılamıyorum bir türlü. En sonunda annemin tesadüfen karşılaşıp da beni istediğim liseye kaydettirebilmesini sağlayan tanıdığıyla konuşma fikri geliyor aklına. Arayıp yanına gidiyorum. Kadıköy'de bir kursla konuşuyor benim için. Direksiyon derslerini normalden az sayıda almam şartıyla uygun fiyata anlaşıyorum kursla. Erkek arkadaşım almışken motor ehliyeti de al, ben sana öğretirim diyor. Öğretiyor da ama araba kullanmayı öğretecek kimse yok. Babam öğretebilir yalnızca ama onun da arabası kıymetli ve korkuyorum bana kızar, panik olurum, en kötüsü arabaya zarar veririm diye. Bir iki kere sürücü kursuyla pratik yapmaya çıkıyorum. Fena değilim. Sınavı geçecek kadar kıvırabilirim gibi geliyor. Ehliyeti verseler arabayla trafiğe çıkamam ama. Ne saçma diye de düşünüyorum bir yandan. Üstüne bir de yazılı sınava iki kere geç kalıp giremiyorum. Uzuyor ehliyet süreci. İlk geç kaldığım sınavın kapısında üniversitedeki hocalarımdan biriyle karşılaşıyorum. Kızını beklemeye gelmiş. Ben tek başımayım. Yardım etmeye çalışıyor bana alsınlar içeri diye ama almıyorlar. Üçüncüde girip tek seferde veriyorum neyse ki. Kalıyor geriye direksiyon sınavı. Halledeceğime inanıyorum. Böyle böyle aylar geçiyor. Dikey geçiş sınavına girip çıkıyorum. Sözel kısmı tamamlıyorum ama matematikte süre yetmiyor. Sınav çıkışında ağaçlıklı bir okul bahçesinde bekleyen babamın yanına gidiyorum. Nasıl geçti diyor. İyi geçti diyorum. Çok iyi geçti. Süre yetseydi daha da iyi olurdu ama. Nasıl bir puan yaptığımı tam olarak kestiremesem de umudum var bir yere yerleşebileceğime dair. Hayatımın en uzun sürdüğünü hissettiğim, en dolu, karmaşık, çabayla geçen yıllarından biriydi bu. 2010 yılının Ağustos ayından başladım anlatmaya. 2011 yılının Temmuz ayına kadar geldik. Bir yandan elimde top çevirirken diğer yandan ip üstünde yürümeye çalışan bir cambaz gibiydim. Sürekli arıza çıkartan tek şey ilişkiydi. bir yandan da her şeyi aynı anda halledebileceğimi, hata yapmadan, kötü etkilenmeden bu ilişkiyi de sürdürebileceğimi, özgürlüğümden ve yaptığım seçimlerden vazgeçmeden onların sorumluluğunu alarak yaşayabileceğimi kanıtlama isteği vermiş, kamçılamıştı beni. Meşguldüm. Durup ne kadar yıpranıp paralandığımı görecek fırsatım yoktu. Halbuki dönem dönem aklımdakilerin yoğunluğu yüzünden bacaklarımı, kollarımı sağa sola çarpıp morluklarını gördüğümde fark edecek kadar bedenimde olmuyordum. Fiziksel acıyı hissedecek halde değildim. Ağustos ayı geldiğinde erkek arkadaşımla açık havada MFÖ konserine, Şile'ye denize girmeye ve bir de Kasım 2010'da yanan ama henüz kapatmadıkları Haydarpaşa Garı'nın gar lokantasına gitmiştik. Orada bir meyhane olduğunu o zaman, kültürün ve tarihin getirdiği her şeyin teker teker yıkılmak üzere olduğunu ise çoktan öğrenmiştim. Rutinin dışında bir iki aktivite söz konusu olsa da aramız genel olarak dimoniydi. Yine öyle olduğu bir dönem izin günlerimi Çınarcık'ta geçirmeye karar verdim. Sahilde arkadaşlarımla otururken DGS sonuçlarının açıklandığı haberi geldi. Koşa koşa bir internet kafeye gittim. Bilgilerimi girdim ve sonuçlar önümdeydi. Türkiye genelinde 168. olmuştum. Tüm eğitim hayatım boyunca matematiğe kafamın basmadığını düşünen ben, sınav süresi yetmemesine, çözebileceğim tüm soruları çözememiş olmama rağmen İstanbul'da istediğim hemen her okula girebilecek bir puan yapmıştım. Babam bana yaparsın demişti çünkü. Nasıl yapmazdım? Matematik derslerinde anlatılanları hemen anlamadığım ve anlayabileceğim şekilde sorular sorup yanıtını alamadığım için matematiğe kafamın basmadığını düşünmüşüm yıllarca. Dershaneye gitmeye başlayıp konuları biraz kıvırıp da aklıma takılanları anlayana kadar arkadaşlarıma sorarak öğrenme taktiğim ve anlamadığım için özgüvenimi düşüreceğinden emin olduğum geometriyi devre dışı bırakmam işe yaramıştı. Yapabildiklerime odaklanmış, 21 yaşında sıfırdan üniversite sınavında derece yapabilecek kadar matematik öğrenmiştim. Birileri beni düzgün anlamadığım, kendi kendime de öğrenemediğim konularda sürekli sınava tabi tutup başarısız hissettirmediğinde yapabiliyormuşum. Onu öğrenmiş oldum. Bir de babamın yaparsın deyip yüreklendirdiği ve benim yapamayacağım bir şey yokmuş. Sınav sonucunu öğrendikten yarım saat kadar sonra dershaneden aradılar. İlk denemelerde düşük puan yaptığım, sonraki denemelere ve derslere de katılmadığım için sonucu öğrendiğinde şok oldu telefondaki kişi. Dershanede en yüksek puanı alanlardan biriydim. Önümde yalnızca hangi okulu seçeceğim sorusu kalmıştı. Çok mutluydum. Anneme babama haber verdim. Mutlu olsalar da derece yapmış olmayı dilediğim gibi kutlayamadım onlarla. Hatta aradan zaman geçtikten sonra ne zaman sınavda 168. oldum desem annem yok ben hatırlıyorum 240 küsürlerde bir şeydi diye yanıtladı. Bir türlü anlayamadım. Diyelim ki 240 bir şeyinci oldum sayılmıyor mu yani? Ne önemi var ki? Çabaladım işte. Hiçbir cephede kaybetmemeye çalışarak savaştım koca yıl. Nihayet hayal ettiğim gibi 4 yıllık bir üniversitede devam edecektim okumaya. Hayatım bir kere daha değişecek, hatta bu sefer gelişecekti. Zafer kazanmış gibi hissediyordum kendimi. Yapmıştım. İleride isteyip de yapabileceklerime dair umut olmuştu bu. Sonrasında neler olduğunu bir sonraki bölümde anlatacağım. Hayatımın bu dönemi gerçekten çok kaotik ve bir nebze de travmatik olduğu için anılar ve yaşandıkları sıra karmakarışıktı aklımda. Yazdıkça daha fazla şey çıktı derinlerden. Anlatabildiğim kadarını anlattım. Yaşandığı andaki duygular ve düşünceler hissedilsin diye bugünkü bakış açımla çok fazla yorumlamamaya çalıştım yine. Kendimden bahsederken birçok toksik ilişkinin ortak noktası olan detaylardan da bahsetmiş oldum. Ben çok gençtim, hayatımın başındaydım ve yıprattığı kadar bana iyi gelen tarafları da oldu bu anlattığım süreçte. Aklımı, mantığımı kullanmayı tam olarak bırakmadım. Kendimi çok da güvende hissetmediğim ve hata yaparsam ailem tarafından eleştirilirim diye korktuğum, kendimden başka dayanacak kimsem olmadığı, gelecekte hayal ettiğim gibi bir hayat yaşayabilmek için daha donanımlı bir insan olmak adına çabalamam gerektiğini bildiğim için. Bu hikayenin daha devamı var ama her şeyi anlatmadan önce tabii ki bir bilirkişi olarak değil ama deneyimleyen taraftan şunu söylemek isterim. Eğer böyle kendi yerinizi kestiremediğiniz, hayali problemlerin ve kıskançlıkların bitmediği, geleceği göremediğiniz, yüreğiniz ağzınızda yaşadığınız, bir iyi bir kötü giden bir ilişkiniz varsa, kendinizi çok aşık, onsuz yaşayamayacak, neredeyse bağımlı gibi hissediyorsanız, bunca olumsuzluğa rağmen kendinizi partnerinize aşırı yakın hissediyorsanız, sonu gelmiyorsa ve yıpranıyorsanız, çocukluktan gelen bazı ilişki biçimlerini tekrar ettiğiniz için o ilişkiyi sürdürmeye devam ediyor olabilirsiniz. Bu tarz ilişkiler bazen olması gerekenden daha uzun sürerek öğretici olmanın yanında çok da yara açabiliyor. Daha fenası insan aynı heyecanı aradığı için kendini benzer ilişkilerin içinde bulabiliyor. Eğer böyle bir durumun ya da döngünün içindeyseniz ve fırsatınız varsa En azından nedenlerini anlayabilmek, kendinizi koruyabilmek için terapi alma fikrini değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Aşırı heyecan ve adrenalin size ait bazı şemaların tetiklenmesinden kaynaklanıyor olabilir. Bunu döngü halinde deneyimleyen bir kişinin de kendini güvenle bağlanabildiği, olduğu gibi sevildiği bir ilişkiyi açabilmesi mümkün. Daha yabancı olduğu, hissettirdikleri alıştığınızdan farklı olduğu, hatta size değer verdiği için sıkıcı gelen, size uygun olmadığını düşündüğünüz ve aslında içinde kendinizi bulabileceğiniz, mutlu ve huzurlu olabileceğiniz, köklenebileceğiniz ilişkilerden uzak duruyor olabilir misiniz? Bunu bir düşünün bence. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Durun durun gitmeyin, bir şey daha söyleyeceğim.
Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz umut bitmeyecek.
Güzel günlerde buluşmak üzere, hoşça kalın.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.